Ayrım 19.
Aşağı aşağı kentin sınırına geldiği zaman kendini onun gibi başkentten çıkmaya çalışan tüccarlar grubunun arasında buldu. Her tarafta öfkeleri burnunda askerler vardı. Sivilleri gruplara ayıran ve onları zorla arayan okçu mangası nedeniyle Aşağı'nın oradan uzaklaşması artık olanaksızdı. Her şey inceden inceye araştırılıyordu. Şikayetler giderek artıyor, insanlar itip kakılıyor, eşeklerle katırlar huysuzlanıyor ama bu kargaşalık kapı nöbetçilerinin sertliğini hafifletmiyordu. Aşağı bir tüccara ne oluyor diye sordu. Kente giriş yasaklandı ve çıkış zorlaştırıldı. Kaybolduğu söylenen bir subay aranıyormuş. Bu işle bizim ne gibi bir ilgimiz olabilir ki? Bir Hitit subayı kaybolmaz. Belli ki biri ona saldırdı ve belki de öldürdü. Eminim saray içindeki bir çekişmeden kaynaklanmıştır, suçlu aranıyor. Bunu yapan kim olabilir? Başka bir asker olduğu kesin. Bu olayın altında imparatorun oğlu ile kardeşi arasında süregiden çekişme yatıyor. Biri ötekini mutlaka ortadan kaldıracak. Nöbetçiler herkesi arıyor. Silahlı bir askerin tüccar kılığına girerek kentten çıkmaya çalışmasından şüpheleniyorlar. Aşağı sakinleşti. Uzun süren sıkı bir arama yapılıyordu. Askerler 30 yaşlarında bir adamı yere yuvarladılar. Arkadaşları kumaş tüccarı olduğunu ve hiçbir zaman orduya girmediğini belirterek itiraz ettiler. Tüccar bırakıldı. Sıra Aşağı'ya gelmişti. Sert ve katı yüzlü bir asker elini Aşağı'nın omzuna koydu. Kimsin sen? Çömlekçi. Neden kenti terk ediyorsun? Çiftliğimdeki stok mallarımı almaya gidiyorum. Asker Aşağı'nın silah taşımadığını anladı. Gidebilir miyim? Asker önemsemediğini belirtir bir hareket yaptı. Hitit başkentinin çıkış kapısı, Özgürlük ve Mısır yolu Aşağı'nın birkaç metre uzağındaydı. Bir dakika. Aşağı'nın sol tarafındaki adam konuşmuştu. Tilkiyi andıran suratını sivri bir sakalın süslediği orta boylu bir adamdı konuşan. Üzerinde siyah çizgili kırmızı yün bir elbise vardı. Nöbetçilere tutuklayın bu adamı diye emretti. Bir subay yüksek perdeden konuşarak burada emirleri ben veririm dedi. Sivri sakallı adam benim adım Raya dedi. Saray polisiyim. Bu adam ne tüccar ne Hititli ne de çömlekçi. O Mısırlıdır. Adı Aşağı olup Ramses'in sarayında çok yüksek bir görevdedir. Akıntının gücü ve geminin ince yapısı sayesinde Ebu Simbel'i elefantinden ayıran 300 kilometreyi 2 günde aldılar. Elefantin Mısır'ın başlangıcı ve en güneydeki kentiydi. Tebe ulaşmak için daha 2 gün beklemek gerekti. Tayfalar sanki durumun ciddiyetini kavramışlar gibi olağanüstü bir çaba göstermişlerdi. Yolculuk boyunca Stio ile Lotus, Tanrıçanın eşi bulunmaz nitelikteki taşının parçaları üzerinde durmadan çalıştılar. Karnak iskelesine yaklaştıkları zaman düş kırıklıklarını gizleyemediler. Stio, bu taşın tepkilerini anlamıyorum diye itiraf etti. Özellikleri anormal, asitlere direniyor, şaşırtıcı renklere bürünüyor ve sanki anlayamadığım bir enerjiyle canlanıyor. Yapmamız gereken ilacın dozajını ve içine gireceği bileşimin formülünü bulamadan kraliçeyi nasıl tedavi edeceğiz? Hükümdarın gelişi tapınak personelini şaşırttı ve protokolü altüst etti. Ramses acelesi olduğu için Stio ve Lotus'la birlikte Karnak'ın merkez laboratuvarına gitti. Stio ile Lotus kendi deneylerinin sonucunu eczacılarla kimyagerlere verdiler. Çalışma kralın gözetimi altında başladı. Nubya'ya özgü ham maddelerle ilgili bilginin bulunduğu bilimsel kitaplık sayesinde uzmanlar, bir canlı varlığın kanını emen ve onu tüketerek ölüme sürükleyen şeytanları kovmak için Ebu Simbel tanrıçasının taşı ile birlikte kullanılabilecek malzemelerin listesini hazırladılar. Geriye ilaca katılacak malzemeleri seçmek ve onların dozajını hesaplamak kalıyordu. Doğru karışımı bulabilmek için birçok ay gerekebilirdi. Üzüntülü olan laboratuvar şefi çaresizliğini gizlemedi. Ramses, malzemeleri taş bir masanın üzerine koyun ve beni yalnız bırakın dedi. Kral bütün dikkatini topladı ve babasıyla birlikte çölde su bulmalarını sağlayan su arama çubuğunun dallarını tuttu. Ramses çubuğu malzemelerin üzerinde gezdirdi. Çubuk hangisinin üzerinde sıçrarsa onu bir kenara koydu. Seçtiği malzemelerin üzerinden çubuğu bir kez daha geçirerek aynı yöntemle onların dozajını buldu. Akasya reçinesi, anason, çınar meyvesinin özü, acur, bakır ve tanrıçasının taşının parçaları formülü oluşturacak maddelerdi. Makyajını ustalıkla yapan Nefertari, güler yüzü ve neşeliydi. Ramses ona doğru geldiği zaman kraliçe, Sinuhe'nin serüvenlerini anlatan usta bir katip tarafından yazılan ünlü romanı okuyordu. Kraliçe papirüsü rulo yaptı, ayağa kalktı ve kendini kralın kollarına attı. Sarılmaları çok uzun ve tutkulu oldu. Bu mutlu an, çavuş kuşları ile bülbüllerin şarkılarıyla destekleniyor, günlük ağaçlarının kokusuyla daha bir güzelleşiyordu. Ramses, tanrıçanın taşını buldum dedi ve Karnak laboratuvarında bir ilaç hazırladım. Etkili olacak mı? Unutulmuş bir formülü yeniden ortaya çıkarmak için babamın sihirli çubuğunu kullandım. Nubya tanrıçasının eski kentini anlat bana. Altın kumlu küçük bir koy, birleşen iki yamacın arasında. Unuttuğum Ebu Simben. Aşkımızı sonsuza dek yüceltmeye karar verdiğim yer olan Ebu Simben. Ramses'in vücudunun güçlü sısı, kraliçeden yavaş yavaş kaçan yaşamı yeniden geri döndürüyordu. Kral, hemen bugün taş ustalarından oluşan bir ekiple birlikte bir ustabaşı Ebu Simbel'e gidiyor dedi. Bu yamaçlar seninle benim gibi sonsuza kadar birbirinden ayrılmaz iki tapınak haline dönüşecek. Bu harikayı görebilecek miyim? Evet, göreceksin. Firavun'un bu arzusu umarım gerçekleşir. Şayet başka türlü olsaydı hala hükümdarlık yapmaya layık olabilir miydim? Ramses ile Nefertari Nil'i geçip Karnak'a geldiler. Tanrı Amon'un tapınağındaki ayinleri birlikte yaptılar. Sonra kraliçe Tanrıça Sekmet'in küçük tapınağında derin düşüncelere daldı. Sekmet'in taştan heykelinin gülümseyen yüzünde yatışmış bir ifade vardı. Firavun ona musallat olan hastalığı yenecek olan biricik ilacın konduğu kupayı sevgili kraliçesine bizzat kendisi verdi. Sıvı ilaç ılık ve şekerliydi. Başı dönen Nefertari uzandı ve gözlerini kapadı. Ramses karısının başucundan ayrılmayacak, Tanrıçanın taşının, kraliçenin kanını içen şeytanı def etmeye çalışacağı bütün gece boyunca onunla birlikte mücadele edecekti. 46. Amini saçı başı dağılmış ve yüzü sapsarı olmuş bir halde anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Ana kraliçe Tuya sakin ol dedi. Savaş majeste, bu savaş. Hiçbir resmi bilgi almadık. Generaller şaşkına dönmüş, kışlalar ayaklanmış, çelişkili emirler dört bir yana yayılıyor. Bu kargaşalığın nedeni nedir? Bilmiyorum majeste ama duruma hakim olamıyorum. Askerler beni artık dinlemiyorlar. Tuya baş törenciyle iki berber kadın getirtti. Görevinin kutsal niteliğini belirtmek için bir akbabayı andıran ve tıpkı akbabanın kanatları gibi alnından omuzlarına doğru inen bir perukla başını süslediler. Dişi akbaba özellikle özenli bir annenin simgesi olduğu için Tuya bu haliyle iki ülkenin koruyucusu kimliğine bürünüyordu. El ve ayak bileklerinde altın bilezikler vardı. Boynuna yarı değerli taşlardan yapılmış yedi sıralı bir kolye takmıştı. Kırmalı uzun keten elbisesinin beli geniş bir kemerle sıkılmıştı. Bu haliyle en yüce otoriteyi simgelemiş oluyordu. Ameniye benimle kuzey kışlasına gel dedi. Oraya gitmeyin majeste. Bu karışıklığın durulmasını bekleyin. Kötülük ve kargaşalık kendiliklerinden yok olmazlar. Acele edelim. Pir Ramses'in her tarafı gürültü ve tartışmalarla çınlıyordu. Bazıları Hititlerin Delta'ya yaklaştıklarını öne sürüyor, bazıları ise şimdiden çarpışmaların nasıl olduğunu anlatıyordu. Halkın bir kısmı güneye kaçmak için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Kuzey kışlasının kapısında artık nöbetçiler yoktu. Ameni ile ana kraliçeyi götüren araba disiplinin tümden yok olduğu kışlanın avlusuna girdi. Atlar geniş avlunun ortasında durdu. Savaş arabaları birliğinin bir subayı ana kraliçeyi fark etti, arkadaşlarına durumu bildirdi. Onlar da öteki askerleri uyardı. 10 dakikaya varmadan Tuya'nın söyleyeceklerini dinlemek için yüzlerce kişi birikmişti. Ufak tefek, narin yapılı Tuya, kendisini bir iki saniye içinde çiğneyip yok edebilecek silahlı dev gibi askerlerin arasındaydı. Ameni, ana kraliçenin bu girişiminin intihardan farksız olduğunu düşünerek titriyordu. Sarayda, seçkin muhafızların koruyuculuğu altında güven içinde olurdu. Belki de güven verici sözler askerlerin gerginliğini yatıştırabilirdi. Ama bunun için Tuya'nın iyi bir diplomat olduğunu göstermesi gerekiyordu. Ortalığa sessizlik çöktü. Ana kraliçe çevresine küçümseyerek baktı. Karşımda alçaklarla beceriksizlerden başka bir şey göremiyorum dedi. Kupkuru sesi Ameni'nin kulaklarında bir gök gürültüsü gibi yankılandı. Ülkelerini koruyamayacak kadar beceriksiz olan alçaklar ve tembeller ilk söylentiye inanıverirler. Ameni gözlerini kapadı. Ne Tuya ne de kendisi askerlerin gazabına uğramaktan kurtulamayacaktı. Savaş araçları birliğinden bir üsteğmen neden bize hakaret ediyorsunuz majeste diye sordu. Gerçeği söylemek ne zamandan beri hakaret oldu? Sizin davranışınız gülünç ve aşağılık. Üstelik subaylar erlerden daha çok kınanmayı hak ediyorlar. Firavun ya da onun yokluğunda benden başka kim Hititlere karşı savaşa girmeye karar verebilir? Sessizlik daha da yoğunlaştı. Ana kraliçenin bundan sonra söyleyecekleri boş bir dedikodu değil, bütün ulusun yazgısını ilgilendiren bir açıklama olacaktı. Tuya, Haddi İmparatorundan hiçbir savaş ilanı bildirisi almadım dedi. Bu sözler büyük bir coşkuyla karşılandı. Tuya o güne kadar hiç yalan söylememişti. Askerler birbirlerini kutladılar. Ana kraliçenin hala arabasında durduğunu gören askerler konuşmanın bitmediğini anladılar. Sessizlik yeniden kışlaya hakim oldu. Barışın sürekli olacağını ileri sürmek benim için olanaksız. Ben Hititlerin acımasız bir savaştan başka amaçları olmadığını inanıyorum. Bu savaştan kurtulmak sizin gayretlerinize bağlı. Ramses başkente yeniden döndüğü zaman ki dönüşü yakındır, ordusuyla gurur duymasını ve düşmanı yenecek güce sahip olduğuna güvence olmasını isterim. Ana kraliçe alkışlandı. Ameni gözlerini açtı. O da Set'in dul eşinin sergilediği inandırıcılıktan etkilenmişti. Araba hareket etti. Askerler yol açtılar. Arkasından coşkuyla adını haykırdılar. Saraya mı dönüyoruz majeste? Hayır Ameni. Dökümhane işçilerinin de işi bıraktıklarını sanıyorum. Kralın özel sekreteri gözlerini indirdi. Tuya'nın teşvikiyle piram sesle silah üretimi yeniden başladı ve mızrak, yay, okucu, kılıç, zırh, koşum takımı ve araba parçaları yapımı en yoğun hıza ulaştı. Artık hiç kimse savaşın yakın olduğundan kuşku duymuyordu. Ama herkesin kafasında yeni bir amaç canlanmıştı. Hititlerinkinden daha fazla araç ve gelece sahip olmak. Ana kraliçe kışlaları ziyaret etti ve subaylarla olduğu kadar erlerle de görüştü. Savaş arabalarının toplandığı atölyeye gitmeyi ve zanaatkarları kutlamayı ihmal etmedi. Başkent korkuyu unutmuş ve savaş yeteneğini keşfetmişti. Gerçek dışı izlenimi veren ince uzun parmaklı zarif eli ne kadar yumuşaktı. Ramses sonsuza kadar kaybetmemek umuduyla avucunun içinde sıkmadan önce bu güzel parmakları teker teker öptü. Nefertari'nin vücudunun tek bir bölümü bile büyük bir aşk duygusunu uyandırmaya yeterdi. Tanrılar Ramses'in omuzlarına görevlerin en ağırını yüklemişlerdi. Ama en soylu kadını da ona sunmuşlardı. Bu sabah kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi, çok daha iyi. Damarlarımın içindeki kanın yeniden dolaştığını hissediyorum. Kırda bir gezinti yapmak ister misin? Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Ramses iki yaşlı ve sakin at seçip onları arabaya koştu. Batı kıyısındaki sulama kanalları boyunca ağır ağır ilerlediler. Nefertari tarlaların yeniden canlanan yeşilliğini ve palmiyelerin diriliğini gözlerine doldurdu. Ramses toprağın gücüyle düşünce ve duygu ortaklığı kurarak Nefertari'yi zayıflatan hastalığı kendi çabasıyla kovmayı başarmıştı. Arabadan inip Nil kıyısında yürüdüğünde saçları uçuşan Nefertari'ye baktı. Tanrıçanın taşının kraliçeyi kurtardığına ve onun sonsuza dek sürecek aşklarını yüceltmek için yapılacak iki Ebu Simbel tapınağının tamamlandığını göreceğine inandı. Sarışın Lita zavallı bir gülümsemeyle Ramses'in ablası Dolant'a baktı. Dolant bal, kurutulmuş akasya reçeli ve acur ezmesine bulanmış sargıyı çıkarıyordu. Yanık izleri hemen hemen kaybolmuştu. Akoneton soyundan gelen kız canım yanıyor diye yakındı. Yaralarını iyileşiyor. Yalan söyleme Dolant. İzleri hiçbir zaman kaybolmayacak. Yanılıyorsun. Bizim ilacımız etkilidir. Ofir'e bu deneyden vazgeçmesini söyle. Artık dayanamıyorum. Senin özverin sayesinde Nefertar ile Ramses'i yeneceğiz. Biraz daha cesaret göster. Bu deney sona erecek. Lita, Libyalı büyücü kadar fanatik olan Ramses'in ablasını ikna etmeye çalışmaktan vazgeçti. Görünürdeki nezaketine rağmen Dolant sadece öç almak için yaşıyordu. İçindeki kin bütün duygularına baskın çıkmıştı. Genç medyum sonuna kadar gideceğim diye söz verdi. Bundan emindim. Ofir seni laboratuvara götürmeden önce dinlen. Nani sana yemeğini getirecek. Odasına girmesine izin verilen tek hizmetçi olan Nani, Lita'nın son şansıydı. Hizmetçi kız içinde incir püresiyle kızarmış sığır eti bulunan çanağı getirdiğinde kemerine yapıştı. Bana yardım et Nani. Ne istiyorsun? Buradan çıkmak, kaçmak. Hizmetçi kızın suratı asıldı. Bu tehlikeli. Sokağa bakan kapıyı aç. İşimi tehlikeye atmış olurum. Yalvarırım bana yardım et. Karşılığında ne vereceksin? Lita yalan söyledi. Benim yandaşlarımın altınları var. Sana cömert davranacağım. Ofir kincidir. Atona inananlar seni ve beni koruyacaklar. Bir villa ve sağmal inek sürüsü istiyorum. Bunlara sahip olacaksın. Açgözlü Nani, Nefertari'nin şalını büyücüye verdiği zaman iyi bir ödül almıştı. Ama Lita'nın söz verdiği ödül umut ettiğinin çok üstündeydi. Ne zaman gitmek istiyorsun? Gece olunca. Elimden geleni yapacağım. Başarmalısın. Servetin çok olacak Nani. Kendimi büyük bir tehlikeye atıyorum. Ayrıca birinci kalite 20 parça kumaş istiyorum. Sözüm söz. Lita sabahtan beri zihninde beliren bir görüntünün etkisi altındaydı. Sevinç ve mutluluk saçan, güler yüzü güzel bir kadın, Nil kıyısında yürürken elini uzun boylu ve atletik vücutlu bir adam uzatıyordu. Medyum, Ofir'in kötü büyüsünün başarısızlığa uğradığını ve Libyalı'nın ona boş yere işkence ettiğini biliyordu. Seramana ile adamları tıp okulunun arkasındaki mahalleyi didik didik arıyor ve orada oturanları ara vermeden sorguluyordu. Sardunyalı onlara Nani'nin resmi çizilmiş kağıdı gösteriyor ve onları yalan söyledikleri takdirde ağır cezalara çarptırmakla tehdit ediyordu. Aslında çam yarması Seramana'nın görüntüsü, tehdide gerek kalmadan herkesin bütün bildiklerini anlatmasına yetiyordu. Ama söylediklerinden işe yarar bir bilgi çıkmamıştı. Ama eski korsan inatçıydı ve koku alma özelliği sayesinde avının uzaklarda olmadığını hissediyordu. Ekmek satan bir seyyar satıcıyı getirdikleri zaman Seramana karın boşluğunda bir kasılma hissetti. Bu kasılma müjdeli anın habercisiydi. Sardunyalı resmi gösterdi. Bu kızı tanıyor musun? Onu mahallede gördüm. Hizmetçilik yapıyor. Çoktan beri görünmüyor. Hangi villada çalışıyor? Eski kuyunun yanındaki büyük villalardan birinde. Yüz polis kuşkulu evleri sardı. Bu tuzaktan kimse kurtulamazdı. Mısır kraliçesini öldürmeye çalışan büyücü Seraman'ının elinden kaçamayacaktı. 47. Güneş batmak üzereydi. Ofir onu laboratuvara kapatmadan önce Lita'nın çok az zamanı kalmıştı. Neden hani bu kadar geç kalmıştı? Yüzü ışık saçan, güzel, mutlu kadının yüzü medyumun kafasından hiç çıkmıyordu. Bu Mısır kraliçesinin yüzüydü. Lita kendisini ona karşı borçlu hissediyordu. Özgürlüğüne yeniden kavuşmadan önce bu borcu ona ödemek zorundaydı. Sarışın genç kadın sessiz evde hiç gürültü yapmadan hareket etti. Ofir her zaman olduğu gibi büyük kitaplarını inceliyordu. Dolantı yorgun olduğu için uyuyordu. Lita tahta sandığın kapağını kaldırdı. Sandığın içinde Nefertari'nin yanan şalının son parçası duruyordu. İki ya da üç seanstan sonra şal tümden yanıp kavrulmuş olacaktı. Lita şal parçasını yırtmaya çalıştı ama şalın iplikleri çok sıkı dokunmuş olduğu için gücü yetmedi. Mutfaktan bir gürültü geldi. Lita kumaş parçasını elbisesinin kolunun içine soktu. Kumaş parçası hemen derisini yaktı. Sen misin Nani? Hazır mısın? Seni izliyorum ama bir dakika. Acele et. Lita şal parçasını yağ lambasının alevinin üzerine koydu. Yükselen siyah dumanın ardından duyulan cızırtı, kralla kraliçenin büyülü savunmasını yok etmek için kullanılan kötü büyünün yok olduğunun belirtisiydi. Ne güzel, ah ne güzel. Lita ona yeni bir yaşantı verecek olan Tanrı Aton'a yalvararak kollarını havaya kaldırdı. Evin içinde bulabildiği tüm bakır parçalarını çalmış olan Nani, gidelim dedi. İki kadın küçük bir sokağa açılan arka kapıya doğru koştular. Nani kollarını kavuşturmuş hareketsiz duran Ofir'e çarptı. Nereye gidiyorsun? Nani geriledi. Arkasında duran Lita çok korkmuştu. Lita seninle ne işi var? Nani o hasta diye karşılık verdi. Kaçmaya mı çalışıyordunuz? Beni zorlayan Lita'ydı. Sana ne söyledi? Hiçbir şey. Sen yalan söylüyorsun küçük. Ofir'in parmakları hizmetçi kadının boynunu kıskaç gibi tutup öylesine güçlü bir biçimde sıktı ki kızın itirazları boğazında kaldı. Nani kurtulmak için ne kadar boşuna çırpınsa da boynundaki mengeneyi gevşetemedi. Soluk alamayan kız gözleri yuvalarından fırlamış bir şekilde öldü ve büyücü Ofir'in ayaklarının dibine yığıldı. Ofir cesedi tekme atarak bir kenara itti. Lita, sana ne oldu çocuğum? Ofir yağ lambasının yanındaki yanmış kumaşın kalıntılarını fark etti. Lita, yaptığın çılgınlığın farkında mısın? Ofir et kesmeye yarayan büyük bir bıçağın sapını kavradı. Nefertari'nin şalını yok etmeye, bizim çalışmamızı yok etmeye çalıştın. Genç kadın kaçmaya çalıştı. Bir yağ lambasına çarpıp dengesini kaybetti. Büyücü yırtıcı bir kuş gibi kızın üzerine çullandı ve saçlarına yapıştı. Bana ihanet ettin Lita. Sana güvenim kalmadı. Artık bir daha bana ihanet edemeyeceksin. Sen bir canavarsın. Yazık. Mükemmel bir medyumdun oysa. Diz çöken Lita yalvardı. Aton yaşamı yaratır. Ölümü kabul edemez o. Senin Aton'un bana vız gelir küçük budala. Senin yüzünden planın başarısızlığa uğradı. Ofir elleri titremeden Lita'nın boynunu kesip başını gövdesinden ayırdı. Dolan saçları dağınık, yüzü buruşuk bir halde odaya girdi. Sokakta polisler var ama Lita! Ofir aklını kaçırdı ve bana bıçakla saldırdı diye açıklamada bulundu. Kendimi savunmak zorunda kaldım ve istemeden onu öldürdüm. Polisler mi dedin? Yatak odasının penceresinden onların sesini duydum. Bu evi terk edelim. Ofir yerdeki hasırı kaldırdı ve döşemede duran gizli bir kapağa doğru dolantı sürükledi. Bu kapaktan bir koridora iniliyor. Oradan da bir depoya ulaşılıyordu. Artık Lita'da Nani'de gevezelik edemeyeceklerdi. Polislerden biri Seramana'ya aranmadık bir tek villa kaldı dedi. Kapıyı çaldık ama kimse yanıt vermiyor. Kapıyı zorlayalım. Yasal değil, acil durum. Mal sahibine haber vermek ve izin almak zorundayız. Burada izin benim. Bana yazılı emir gerekli, başımın derde girmesini istemem. Seramana, Memphis polisinin isteğine uyup durumu yasallaştırmak için tam bir saat kaybetti. Sonu deri yapılı dört adam kapının sürgülerini kırıp içeri girdiler. Eve ilk giren Sardunyalı oldu. Önce sarışın bir genç kızın cesedini, sonra da hizmetçi Nani'ninkini buldu. Polis memuru allak bullak olmuştu. Tam bir katliam dedi. Sardunyalı, soğukkanlılıkla işlenmiş iki cinayet dedi. Her tarafı arayın. Laboratuvarın aranması sırasında bulunan şeyler buranın bir büyücü yuvası olduğunu ispatlıyordu. Geç kalınmış olmasına rağmen gördüğü bir şey Seramana'yı rahatlattı. Tamamen yanmış kumaş parçaları hiç kuşkusuz kraliçenin şalına aitti. Ramses ile Nefertari yoğun bir faaliyet içindeki başkente döndüklerinde kentin her zamanki neşesini kaybetmiş olduğunu gördüler. Kentte askeri bir disiplin havası hakimdi. Silah ve savaş arabası üretimi halkın başlıca uğraşı olmuştu. Aslında daha önce kendini yaşama sevincine vermiş bu kent, şimdi çok hareketli ve kaygı verici bir savaş makinesine dönüşmüştü. Kral ve kraliçe ilk iş olarak dökümhane raporlarını incelemekte olan Tuya'nın yanına gittiler. Hititler niyetlerini açıkça belirttiler mi? Hayır oğlum. Ama bu sessizliğin iyi şeylere delalet etmediğinden eminim. Nefertaris'ten iyileştin mi? Hastalığım artık kötü bir anı olarak kalacak. Bu vekalet beni tüketti. Bu koca ülkeyi yönetecek gücüm kalmadı artık. Saraydakilerle ve ordudakilerle konuşun. Onların sizin soluğunuza ihtiyacı var. Ramses uzun uzun aminiyle görüştü. Sonra Memphis'ten dönen Seramana'yı kabul etti. Seramana'nın anlattıklarına göre kral ve kraliçe çiftini tehlikeye atan bu büyü kesinlikle yok edilmişti. Böyle olmakla birlikte hükümdar, Sardunyalı'dan soruşturmasını sürdürmesini ve uğursuz villanın sahibinin kim olduğunu öğrenmesini istedi. Acımasızca öldürülen sarışın kadın kimdi? Firavun'un başka sorunları da vardı. Kenan ülkesi ve Amuru'dan gelen kaygı verici mesajlar çalışma masasının üzerinde birikiyordu. Mısır kalelerinin komutanları ciddi hiçbir olay bildirmiyorlardı. Ama Hitit ordusunun savaş hazırlıkları hakkında sürekli olarak yayılan söylentilerden söz ediyorlardı. Ne yazık ki aşağıdan hiçbir bilgi gelmemişti. Ramses durumu daha iyi anlayabilmesine yardımcı olacak en ufak bir haber bile almamıştı. Elinde kesin bir bilgi olmayan kral, savunma hatlarını biraz daha güçlendirmek mi, yoksa daha kuzeyde bir savaşa girişmek mi gerektiği konusunda tereddüt ediyordu. İkinci durumu kabul edecek olursa, ilk adımı kendisinin atması gerekecekti. Ama sadece ön sezgisine güvenip körü körüne böyle bir tehlikeye atılmak zorunda mıydı? Kral ve kraliçenin varlığı, generalinden rütbesiz erine kadar tüm orduya güven ve enerji veriyordu. Ramses, görünmez düşmanı yendiğine göre barbar Hititleri mi yenemeyecekti? Yepyeni silahların giderek çoğaldığını gören askerler ne kadar güçlü olduklarının bilincine varıyor ve düşmanla burun buruna gelmekten eskisi kadar korkmuyorlardı. Ramses, özel savaş arabaları birliklerinin gözleri önünde yeni savaş arabalarını denedi. Daha kolay kullanılabilen bu hafif ve hızlı arabalarda marangozların üstün yetenekleri sayesinde birçok teknik ayrıntı iyileştirilmişti. Kalkan gibi, zırh gibi savunma silahları da hükümdar için çok önemliydi çünkü o silahlar birçok hayat kurtaracaktı. Kraliçe günlük görevlerine yeniden başlayarak saraydakilerin kaygı ve tasalarını gidermişti. Nefertari'yi çoktan ölmüş kabul edenler bugün onu cesaretinden ötürü kutluyor, böylesi bir badireyi atlatmış olmasının uzun ömürlülüğünün bir güvencesi olduğunu söyleyerek onu rahatlatmaya çalışıyorlardı. Kraliçe dedikodulara hiç önem vermiyordu. Askerler elbiselerinin de kimil ilgileniyor ve Ameni'nin titizlikle hazırladığı raporlara dayanarak ülkenin ekonomik yönden kalkınması için gerekli binbir ayrıntıyı düzene koyuyordu. Şenar kralı selamladı.